Ayrım 3. Sayfa 14. Yo, yüzüne söyleyemem. Belki de gerçekten cadıdır. Aşçı kadın herkesi aşağılar, ters davranırdı. Bana da cana yakın davrandığı yoktu. Sabah saat 6'da ayağımı çekiştirerek bağırırdı. Yeter zıbardığın, odun getir, semaveri yak, patatesleri soy. Sasha uyanır ve ne diye ortalığı velveleye veriyorsun diye yakınırdı. Patrona söyleyeceğim. Uyuyabilirse. Aşçı kemikli bedenini hızla mutfağa sürüklerken uykusuzluktan kan çanağına dönmüş gözlerinden ateşler saçarak Sasha'ya dönerdi. Seni Allah'ın büyük yanılgısı seni. Benim üvey oğlum olacaktın ki görecektin gününü. Sasha kahrolası cadavaz diye söverdi. Dükkana giderken yolda ne yapıp edip ayağını kaydırmak gerek dedi. Çaktırmadan yemeklere tuzu boca etmeli. Yemekler çok tuzlu olursa kovarlar. Olmazsa gaz yağı koymalı. Öyle aval aval bakacağına ne diye bir şey yapmıyorsun. Ya sen niye yapmıyorsun? Ödlek diye homurdandı. Aşçı kadın gözümüzün önünde öldü. Semaveri almak için eğilince ansızın sanki bir göğsünden bastırmış gibi yere yıkılıverdi. Ellerini öne doğru gererek yana yığıldı. Ağzından kan geliyordu. Öldüğünü ikimiz de hemen anlamıştık anlamasına ama korkudan öylece kala kaldık. Gık çıkarmadan bakıp duruyorduk. En sonunda şaşkınlıkla elim ayağım birbirine dolaşmış bir halde yüzümü lambanın ışığıyla aydınlanan pencereye dayadım. Düşünmeye başladım. Patron geldi. Dalgın bir tavırla çömeldi. Kadının yüzüne dokundu. Ölmüş dedi. Odanın köşesindeki keramet gösteren Nikola'nın ikonunun önünde istavroz çıkarmaya başladı. Duasını bitirince dışarı doğru seslendi. Kaşirin, koş da polis çağır. Polis geldi. Öteye beriye şöyle bir baktıktan sonra bahşişini alıp gitti. Bir süre sonra yeniden geldi. Yanında bir arabacı getirmişti. Aşçı kadını başından ve ayaklarından tutarak dışarı çıkardılar. Patronun karısı başını içeri uzatarak ''Yerleri sil!'' dedi hemen. Patron ''İyi ki akşamdan öldü!'' dedi. Bunun neresi iyiydi doğrusu anlamadım. Gece yatarken Sasha hiç alışık olmadığım bir cana yakınlıkla ''Lambayı söndürme!'' dedi. ''Korkuyor musun?'' Yorganı başına çekti, epeyce bir süre sesini çıkarmadan yattı. Gece sanki bir şeyi bekliyor, bir şeyleri dinliyormuşçasına, sessiz ve dingindi. Bir an içinde çanların çalacağı, kent halkının korku içinde sokaklara döküleceği duygusuna kapıldım. Sasha burnunu yorgandan dışarı çıkararak tatlılıkla sordu. ''Ocağın üstünde birlikte yatmaya ne dersin?'' ''Ocak sıcaktır.'' Bir an sessiz kaldıktan sonra yeniden konuştu. Ne de çabuk öldü değil mi? Cadı olduğunu sanıyordum bir de. Uyku tutmuyor. Beni de. Ölülerin mezarlığından çıkarak gece yarısına kadar kentin içinde gezindiklerinden, oturdukları yerlerdeki akrabalarını aradıklarından söz etmeye başladı. Ölüler yalnızca kentleri bilirlermiş dedi yavaşça. Sokakları ve evleri anımsamazlarmış. Sessizlik giderek yoğunlaşıyor, karanlık daha da koyulaşıyordu. Sasha başını kaldırarak ''Sandığımdakileri görmek ister misin?'' diye sordu. Sandığına neler gizlediğini uzun süredir merak ediyordum. Onu hep kilitler, açacağı zamanda özel bir titizlik gösterirdi. Göz ucuyla şöyle bir bakacak olsam ''Ne oluyor, ne bakıyorsun?'' diye terslerdi. Sasha sandığı görme önerisini kabul edince doğrulup yatağın içinde oturdu. Buyurucu bir sesle ayağını getirmemi söyledi. Kilidin anahtarını haçıyla birlikte asardı. Mutfağın karaltılarına göz gezdirdikten sonra kasıntılı bir ağır başlılıkla kaşlarını çattı. Sanki sıcaktan iyice kızmış da soğutmak istiyormuş gibi üfledikten sonra sandığın kapağını açtı ve içinden birkaç kap çamaşır çıkardı. Sandığı yarı yarıya hap kutularıyla, rengarenk çay paketleriyle, sardalya ve boya kutularıyla doluydu. Bunlar nedir? Görürsün. Sandığı bacakları arasına aldı. Yavaşça şarkı söylemeye başladı. Cennetteki babamız. Oyuncaklar göreceğimi umuyordum. Asla oyuncağım olmamıştı. Beni gören de oyuncaklardan hiç hoşlanmadığımı sanırdı. Oyuncak sahiplerini için için kıskanırdım oysa. Sasha gibi ciddi geçinen birinin oyuncağı olmasından hoşlandım. Utandığı için saklandığından kuşkum yoktu. Yine de utangaçlığın anlamını kestirebiliyordum. İlk kutuyu açarak bir gözlük çerçevesi çıkardı. Çerçeveyi burnuna koyarak ciddi bir tavırla bana baktı. Gerçi camları yok ya, boş ver. Nereden baksan gözlük işte. Ver de bakayım. Senin gözüne olmaz diye açıkladı. Bunlar koyu renk gözler için. Seninkiler açık renk. Bunları ciddi bir havayla öyle yüksek perdeden söylemişti ki korkuyla mutfağa doğru baktı. Boya kutularından birinde bin bir türlü düğme vardı. Bunların hepsini kendi ellerimle topladım, dedi gururla. 37 tane. Üçüncü kutuda da sokaktan topladığı büyük iğneler, eski püskü aşınmış ayakkabı demirleri, tokalar, kimisi kırık dökük, kimisi sağlam bir takım ıvır zıvırlar, bakırdan bir kapı tokmağı, kemikten yapılmış bir kırık sap, bir kadın tarağı, rüya yorumları ve fal kitabı ve buna benzer birçok öteberi daha vardı. Paçavra ve kemik toparladığım zamanlarda istesem bir ay içinde bu ıvır zıvırın 10 katını rahatlıkla toplayabilirdim. Sasha'nın döküntüleri beni düş kırıklığına uğratmıştı. İçimde üzüntüyle karışık bir acıma duygusu uyandı. Ama o her şeyi inceden inceye gözden geçiriyor, okşarcasına dokunuyor, dolgun dudaklarını önemli bir iş yapıyormuş gibi geriyor, şiş gözleriyle ve sevecenlikle ışıldıyordu. Ne var ki gözlüğü çocuksu yüzüne bön bir anlam veriyordu. Ne yapacaksın bunları? Çerçevenin içinden bana bir bakış fırlattıktan sonra çatallarmış yeni yetmez sesiyle ''İster misin sana bir şey vereyim?'' diye sordum. ''Yo, istemem.'' Bir şey istemeyişim ve hazinesine ilgisiz kalmama kırılmış olmalı ki bir süre sesini çıkarmadı. Derken öneride bulundu. ''Bir havlu getir de hepsini silelim hadi. Bak toz içindeler.'' Uvır zıvırlar silinip yerlerine yerleştirildikten sonra yüzünü duvara dönerek iki büklüm büzüldü. Yağmur başlamıştı. Damlalar tıpırdıyor, rüzgar camlarda uğulduyordu. Sasha yüzünü bana dönmeden, ''Hele şu bahçe bir kurusun, sana öyle bir şey göstereceğim ki aklın duracak.'' Karşılık vermeksizin yatağıma kıvrıldım. Bir süre sonra birden fırladı. Duvarı tırmalayarak beni allak bullak eden bir sesle konuştu. ''Korkuyorum. Tanrım, öyle korkuyorum ki acı bana Tanrım, ne olur.'' Ben de korkmuştum. Gıkım çıkmıyordu. Açı kadın avlu penceresinde arkası bana dönük, alnını cama dayamış, sağlığındaki gibi horoz dövüşü izliyordu sanki. Sasha hıçkıra hıçkıra ağlıyor, duvarı tırmalıyordu. Sağa sola bakmadan güç bela kızgın korların üzerinden geçercesine kendimi Sasha'nın yatağına attım. Ağlamaktan bitkin düştük, sonra da uyuyakaldık. Birkaç gün sonra bayram tatili nedeniyle öğleye kadar çalıştık. Öğle yemeğini evde yedik. Patron da karısı uykuya çekilince Sasha gizemli bir havayla bana "Gidelim." dedi. Anlamıştım. Şu aklımı durduracak olan şeyi görmeye gidecektik. Bahçeye çıktık. İki ev arasındaki toprak yol üzerinde iri gövdeleri yosun tutmuş, kapkara çıplak dallarıyla cansız gibi görünen 10-15 tane yaşlı ıhlamur ağacı vardı. Üzerlerinde karga yuvası bile yoktu. Mezarlıktaki taşlara benziyorlardı. Ihlamurların dışında bahçede ne bir çalı ne de ot bitmişti. Toprak yol basıla basıla sertleşip demir gibi kararmıştı. Geçen yıldan kalan kuru yaprak tabakasının arasındaki görünen bölümler bile durgun sular gibi yosun tutmuştu. Sasha köşeyi dönerek çitin arkasına yürüdü. Bir ıhlamurun yanında durdu. Komşu evin donuk penceresine dikkatle baktı. Sonra çömeldi. Yaprakların arasından iki tuğla göründü. Tuğlaları kaldırınca altından teneke bir levha çıktı. Tenekenin altında ise dört köşe bir tahta parçası. En sonunda ağaç kökünün dibine doğru bir çukur göründü. Sasha kibrit çakıp bir mum yaktıktan sonra çukurun içine uzattı. Bak, Ama korkma, dedi. Asıl korkan kendisiydi. Elindeki mum tir tir titriyordu. Sapsarı kesilmişti, dudakları çarpılmış, gözleri sulanmıştı. Korkusu bana da bulaştı. Ne olur ne olmaz diye çekinerek kökün dibindeki deliğe bir göz attım. Ağacın kökü küçük bir mağarayı andıran kavuğun tavanını oluşturuyordu. Saşa kavuğun dibinde üç mum yaktı. İçerisi mavimsi bir ışıkla aydınlandı. Kovuk bir kova kadar derin ama daha genişti. Duvarları boydan boya rengarenk cam parçaları ve tabak kırıkları ile kaplanmıştı. Ortada kadife serili bir tümseyin üzerinde varak kaplı küçük bir tabut vardı. Tabutu yarım yamalak örten kumaşın altından küçük bir serçenin ayaklarıyla gagası görünüyordu. Tabutun baş ucunda üzerinde bakırdan bir vaftiz haçı bulunan mihraba benzeyen bir yükselti vardı. Yükseltinin çevresinde gümüş ve altın yaldızlı kağıtlara oturtulmuş üç mum yanıyordu. Mumların alevleri kovuğun ağız kısmına doğru bükülüyor, içerisini renkli ışıltılarla aydınlatıyordu. Burnuma bal mumunun ve toprağın ve çürük kokusu geliyor, gözlerimin önünde titrek bir gök kuşağı oynaşıyordu. Bütün bu gördüklerim korkumu yatıştıran hüzünlü bir şaşkınlık yarattı bende. Ne güzel değil mi? Diye sordu Saşa. Ne var bunda? Bu bir kilise diye açıkladı. Sence benzemiyor mu? Bilmem. Serçe ise bir ceset. Bakarsın çürümez, öylece kalır. Ne de olsa yok yere acı çekmiş bir kurban. Ölü mü? Buldun mu onu? Yok, ahıra gitmişti. Ben de şapkamla yakalayıp boğdum. Niçin? İşte öyle. Gözlerini gözlerime dikerek yeniden sordu. Güzel değil mi yani? Değil. Kovuğa doğru eğildi. Tahta ve teneke parçasıyla örttü. Tuğlaları yerine koyduktan sonra kalktı. Üstüne başına bulaşmış çamurları silkelerken kabaca sordu. Niye hoşlanmadın ki? Serçeye acıdım. Bir an öfke bürümüş gözlerle ters ters baktı. Göğsümden iterek bağırdı. Salak sen de. Kıskanıyorsun da ondan öyle söylüyorsun. Senin kanat Naya sokağındaki bahçenize yaptığın şey daha mı güzeldi sanki? Yaptığım çardak aklıma gelince hemen atıldım. Elbette ne sandın ya? Saşa'nın ceketini çıkarmasıyla yere atması bir oldu. Kollarını sıvadı, avuçlarına tükürdükten sonra iyi öyleyse kozumuzu paylaşalım dedi. Kavga etmek gelmiyordu içimden. Kendimi son derece bitkin, bezgin hissediyordum. Yeğenimin öfkeli yüzüne bakmaya dayanamıyordum. Üstüme saldırdı, göğsüme kafa atarak beni yere serdi. Tepemde durarak yaşamak mı yoksa ölmek mi diye bağırdı. Ondan daha güçlü ve kuvvetliydim. Üstelik çok öfkelenmiştim. Bir dakika sonra elleriyle yüzünü kapamış bir halde yere serilmişti. Korkuyla onu kaldırmaya çalıştım ama çırpınarak direndi. Bu durum korkumu daha da güçlendirdi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bir kenara çekildim. İşte şimdi yandın diye bağırdı. Patron beni bu durumda buluncaya kadar öylece yatacağım. Sonra yaptıklarını bir bir anlatacağım. Seni kovsunlar da gör. Sövüp sayıyor, gözdağı veriyordu. Adam akıllı çileden çıktım. Kovuğa doğru atıldım. Tuğlaları söktüm. Serçeyi tabutuyla birlikte çitin üzerinden fırlatıp attım. Kovuğu alt üst edip üzerinde tepindim. Gördün işte, aldın mı ağzının payını? Saşa bu isyanıma garip bir tepki göstermişti. Ağzı aralık, kaşları çatık, hiçbir şey söylemeksizin yaptıklarımı izlemişti. İşim sona erince o yavaşça ayağa kalktı, üstünü silkeledi, ceketini omzuna atarak sakin ama korkutucu bir sesle konuştu. Sen görürsün, bak başına neler gelecek, dur hele. Ben bunları senin için özellikle yaptım, büyü olsun diye. Görürsün gününü. Bu sözler beni can evimden vurmuştu. Yere yığıldım, tüm bedenim buz kesmişti. Saşa ardına bile bakmadan çekip gitti. Suskunluğuyla beni daha da ezmişti. Yarından tezi yok, kaçmaya karar verdim. Patrondan, Saşa'nın büyülerinden, kentten, bütün bu bezdirici, tatsız yaşantıdan kurtulacaktım. Ertesi sabah yeni aşçı beni uyandırdı. Aman Tanrım diye bağırdı. Suratının bu hali ne böyle? büyü etkisini gösteriyor diye düşündüm kaygıyla. Gel gelelim aşçı kadın makaraları öyle bir koyverdi ki ister istemez ben de gülümsedim. Kadının aynasına bir göz attım. Suratım kapkara bir kurum tabakasıyla kaplıydı. Bunu yapan Saşa mı? Aşçı kadın gülerek yok ben yaptım dedi. Ayakkabıları parlatmaya başladım. Elimi içeri sokunca parmağıma iğne battı. Al sana büyü dedim. Tüm ayakkabıların içinde dikiş iğneleri, toplu iğneler vardı. Elime saplanmaları kaçınılmazdı. Bir sürahi soğuk suyu kaptığım gibi hala uyuyan ya da uyur gibi yapan büyücünün başından aşağı büyük bir zevkle boca etmem bir oldu. Ne var ki hala içim içimi yiyordu. Renkli ışıltılarla oynaşan gökkuşağının arasından kıvrık gri ayakları, bal mumuna bulanmış gagasıyla serçenin yattığı tabutun görüntüsü gözümün önünden bir an bile gitmiyordu. Tabut açıldıkça açılıyor, kuşun pençeleri büyüyerek yukarı uzanıyor, titreyerek canlanıyordu. O akşam kaçmayı kafama koymuştum. Ama ocağın üzerine koyduğum çorba tenceresinin ısınmasını beklerken dalmışım. Çorba taştı. Ocağı söndüreyim derken tencereyi devirdim. Ellerim yanınca beni hastaneye yolladılar. Anımsıyorum da hastane tam bir karabasandı. Sarı, titrek bir boşlukta bazı kefenlere sarılmış birileri kıpır kıpır kıpırışarak mırıldanıyor, inliyorlardı. Kaşları bıyığı andıran iri yarı koltuk değnekli bir adam uzun siyah sakallarını titreterek bağırıyordu. Sayın psikopasa söyleyeceğim. Yataklar tabutu andırıyordu. Burunlarını havaya dikip yatan hastalar ölü serçelere benziyordu. Sarı duvarlar sallanıyor, tavan yelken gibi kabarıyor, döşeme karyolaları ileri geri savuruyordu. Pencerenin dışındaki ağaçların çıplak dalları görünmeyen bir elin sallandığı değneklere benziyordu. Ortalıkta korkunç, umutsuz bir hava vardı. Sıska, kızıl saçlı bir ceset kısacık kollarıyla kefenini çekiştirerek kapının önünde hoplayıp zıplıyor, ciyak ciyak bağırıyordu. Deli kabul etmiyorum. Koltuk değnekli adam da sayın psikopasa. Büyük annem, büyük baba ve herkes hep bana hastaneye düşen insanların öldüklerini söylerlerdi. Kendimi ölmüş sayıyordum. Gözlüklü, kefene bürünmüş bir kadın yanıma geldi. Başucumdaki kara tahtaya bir şeyler yazdı. Kırılan tebeşirin parçaları kafama döküldü. Adı nedir diye sordu kadın. Adım yok efendim. Nasıl yok yani? Yok işte. Saçmalama. Dayağı yersin yoksa. Söylesem de söylemesem de dayak yiyeceğimden hiç kuşkum yoktu zaten. Kadın kedi gibi mırıl mırıl bir şeyler söyledikten sonra yine bir kedi gibi sessizce gitti. İki lamba yanıyordu. Lambaların sarı ışıkları sanki birisinin yitik gözleri gibi tavandan sarkıyordu. Birbirlerine doğru sallanarak yaklaşmak istiyor, göz kırpıyorlardı. Köşeden birisi hadi kağıt oynayalım dedi. Tek elle nasıl oynarım? Öyle ya, senin elini kesmişlerdi. Gördün mü bak dedim kendi kendime. Kağıt oynadı işte, kağıt oynadı diye adamın elini kesmişler. Öldürmeden önce kim bilir bana neler yapacaklar. Yanan ellerim sanki birisi kemiklerimi etimden ayırıyormuş gibi sızım sızım sızlıyor ve acıyordu. Korkunun ve acının etkisiyle sessizce ağlamaya başladım. Yaşlar görünmesin diye gözlerimi kapadım ama yine de kapakların arasından süzülerek şakaklarımdan kulaklarım akıyordu. Gece oldu. Herkes yatağına girip kurşuni battaniyelerine gömüldü. Sessizlik içinde yoğunlaşıyordu. Yalnızca köşeden birinin mırıltısı duyuluyordu. Al birini vur ötekine. Adam da kadın da alçağın teki. Henüz vakit varken beni buradan kurtarması için büyük anneme mektup mu yazsam acaba? İyi de nasıl yazayım? Ellerimde hayır yok. Hem sonra hani kağıt? En iyisi kaçmak. Gece geçmek bilmiyordu. Ayaklarımı usulca yere kaydırdım. Kapıya yöneldim. Kapının bir kanadı açıktı. Koridorda ışığın altındaki sandalyede gözlerim çukura kaçmış, darmadağınık bir saçlı bir baş dumanlar savurarak bana çevrilmişti. Saklanmama zaman kalmadı. Kim dolaşıyor arada? Gel buraya. Ses hiç de korkutmayacak kadar yumuşaktı. Yaklaştığım zaman kısa sakallarla kaplı ablak bir yüz gördüm. Ayrım sonu. Sayfa 22.